Herkese merhaba. Bugün yine yürüyüşten bir bölüm olsun istedim. Çünkü sabahları erken kalkıp yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Ve bu yürüyüşte de sizinle biraz sohbet etmek istiyorum tabii ki. Evet. Şimdi biraz yine böyle ana temalarımıza geri dönmeyi planladım. Hani evet, Türkiye'ye spesifik bölümlerde olsun istiyorum, dikkatimi çeken kısımlarda, ama ara aradan çok asıl konularımızdan da çok kopmak istemiyorum. Şimdi ben biraz insanın ruh, akıl ve beden üçgeninden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili de daha öncesi belirttiğim bir eğitim almıştım, Kansar Aydın'dan Metasofi. Biraz hem o eğitimden öğrendiklerim, hem de biraz o eğitimden öğrettiklerim kendi üzerindeki etkisinden daha çok bahsetmek istiyorum. Tabii ki oradaki ilim çok geniş, kapsamlı. Yani burada size şimdi bunları öğrendim diye çok kısa bir özet geçemiyorum. Çünkü bölüm bölüm haftalarca konular işledik. Çok detayına da inmek istemiyorum. Sonuçta sizler de eğer bu eğitimi almak istiyorsanız da çok böyle heyecanını önden almak istemiyorum. Ama genel hatlarıyla da bahsetmek istiyorum ki buralarda ne gibi etkileri oldu bana, daha iyi anlayabilmeniz açısından. Evet. Şimdi metasofi eğitimde genel olarak konu insan ve insanın kendisi. Ama bu şöyle olmuyor. Burada tabii ki belli metotlar var. Herkesi kapsayabilecek ama kişiye çok özgü olan şeyler de var. Kişiye özgü derken aslında insanın ruhunun yansımaları oluyor. Bu yansımaların en belirgin halini de el ve yüz hatlarında görebiliyoruz. Ama buradaki analiz eden, oradaki çizgiler, şekiller, işte ne bileyim, aklınıza gelebilecek o yüz, gözle görülür kısımlar değil, daha çok ısı ve ışık tonajları üzerinden gidiyor. Bu analizi de yapmayı öğrenmiyorsunuz bu arada eğitimi. Hani analizi Kaan Bey kendi yapıyor zaten. Ama oradan çıkan sonuçla sizin ne yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Şimdi tabii ki buna da Aşman raporu deniliyor bu eğitimde bu arada. Bu Aşman raporu da aslında işte o dediğimiz gibi sizin kendinize ait ruhun bir analizi. Ama buradaki analiz sizin böyle hayatınızı önünüze dökmüyor. Buradaki asıl mesele sizin mevsimsel döngüleriniz ve gün içindeki bazı döngüleriniz. Çünkü eğer dikkat ederseniz hayatınıza bazı kavramlar vardır ki hep yılın belli dönemlerinde karşınıza çıkar. Şimdi buna tesadüf demiyoruz tabii ki, ama bunu sadece ruha mı mal etmek lazım? Evet, bu konu tartışılabilir. Ben meselenin burasında tartışmak istemiyorum ama şöyle bir şey anlatabilirim. Ben yani biz... Bana o rapor gelmeden önce bunlar hakkında düşüncelerim vardı. Yani mesela mevsimsel döngülerden bahsetmek istiyorum. Bana mevsimsel döngülerim analizde belirtilmeden ben kendi mevsimsel döngülerimi kağıt üzerinde çıkartmıştım. Yani buradaki mevsimsel döngüler ne olabilir? Böyle radikal değişiklikler olabilir. Mesela bende öyle bir mevzu var. Ben çok böyle yeni ortamlara, yeni kültürlere, yeni ülkelere taşınan bir insanım. O yüzden mesela böyle şeyleri hep belli dönemlerde yaptım. Ya da ne bileyim, işte belli dönemlerde aşık olmak gibi. Belli dönemlerde farklı işlere, mesleklere yönelmek gibi. Böyle bir döngüler olabiliyor ve bunlar da herkesin ruhuna göre farklı. Tabii ki eğer kendinizi çok bilen, konuda analiz eden birisiniz, aslında dünyayı yeniden keşfetmiyorsunuz. Ama eğer bu konuda hiç farkındalığınız yoksa, o zaman bir şey oluyorsunuz. Ya baksana, bu kendisini sürekli tekrarlayan bir şeymiş ve ben bunları şimdi öğreniyorum. Tabii ki Bu raporda mesela bazı durumlar vardı. Aslında onlar tam öyle olmadığını da öğrendim. Yani şimdi tabii ki insanın duyguları her zaman o motivasyonu, o pozitifliği hep tavan halinde ilerleyemiyor. Tabii bunu belli bir minimum seviyeye getirmek başka bir şey. Ama böyle yılın içinde hep aynı heyecanlı olmak başka bir şey. Ve ben de genel olarak çok pozitif bir insanımdır. Yani pozitif derken hep böyle üretmek isteyen, yani hep böyle çalışmak isteyen, çok az böyle miskin olan bir insanımdır ve genellikle de pozitif kalmaya çalışırım. Ama benim de bir dönemim vardı ki çok böyle içe dönüktüm. Bunu ben hep şeye yoruyordum eskiden. Yani evet işte hormonal dengem sıkıntıya sokuyor. İşte muhtemelen o şekerin yükselmesi, düşmesi birden beni böyle yorgun, miskin yapıyordu. Evet bunların çok büyük etkileri var. Hani yok diyemem. Ama hani mutlu miskin olmak var. Bir de mutsuz miskin olmak var ya. Hani ben de o bazen o mutsuzluğa doğru gidebiliyordu. Yani tam gitmese de gidebiliyordu. Böyle bir hafif melankolik bir durum olabiliyordu. Mesela ben o melankolik durumum hep belli bir mevsimde yaşıyordum. Ve o belli mevsimde yaşadığımı öğrendikten sonra aslında o mevsime göre yaşadığım meseleleri daha çok sorguladım. Özellikle geçmişten gelen korkularım üzerine ciddi bir farkındalık oluştu. Ve orada fark ettim ki aslında benim o mevsimde yaşadığım kendimce travmatik olaylar beni o mevsime karşı böyle işte melankolik yapmış. Örnek veriyorum. O yüzden o mevsimi hep farklı yorumlamışım. Onun üstüne de işte kendi mevsimsel döngümü has bazı duygular üstüne binince ben onu farklı yorumladım kendimde ve o mevsimi otomatikman çok farklı, normalden farklı yaşamaya başlamışım. Yani bunu bu kadar yüzeysel anlatıp derin nasıl anlatabilirim? Biraz bunun da derdindeyim. Çünkü çok detay vermek istemiyorum. Bu tarz bilgiler çok böyle özel olduğu için. Ama bir yandan da ne demek istediğimi de anlamız açısından bunları böyle anlatmak istiyorum. Pardon, yine bir yokuştayım ve burada ilkbahar olması nedeniyle o çiçek tozlarını inanılmaz hissediyorum. Dünden beri hapşırıyorum. O yüzden biraz burnumda tıkalı gibi bir şey. Evet. Dediğim gibi bu tarz mevsimsel döngüler hakkında size bir rapor gönderiyor. Bunun üzerinde konuşuyorsunuz. Sebeplerini çok derin irdelemeseniz de sebepleri hakkında da böyle bir sebep sonuç ilişkisi hakkında da bir konuşmanız oluyor. Ve aynı şey gün içindeki döngüler hakkında da var. Buradaki mesele aslında gün içinde yaşadığınız farklı olaylardan ziyade gün içinde bazı zamanlarınızı nasıl değerlendirmeniz gerektiğiyle ilgili. Özellikle insanın bu rızıksal boyutunda ve bu kaderin kaza boyutu dediğimiz, sonuçta evet bir yerde kader diyoruz. Ama kaderin de sonuçta muhtemelen bir kısmının bizim elimde olduğunu da bildiğimiz için de burada önümüzü, geleceğimizi nasıl daha pozitif etkileyebiliriz? Biraz bunlardan bahsediyoruz. Yani burada aslında ne ekersek ne biçeriz mantığı ama işte o ne ekerse, o neyi ne zaman ektiğimiz de biraz kritik bir rol alıyor. Bununla ilgili de bir analiz veriyor. Buradaki mesele aslında bir şeylerden yapmaktan ziyade bir şeylerden sakınma meselesi. Özellikle mesela ben de söyleyeyim. Tartışmalarda belli saatlerde dikkat etmem gerekiyor. Çünkü belki o an için beni çok zora sokmasa bile kalıcı değişimlere uğratabilir. Uğratmak zorunda değil, uğratabilir. Buralarda dikkat etmek lazım. Ve ben mesela bu konu mesela bana biraz şey gelmişti. Yok ya, o kadar da değildir yani dedim ama ben sonra O belli saatlere dikkat ettiğinde ben de gerçekten o saatlere özgü o bahsedilen o olumsuz bir meselenin açığa çıkma potansiyelinin olduğunu da hissettim. Yani tabii belki de biziniz yok ya hani öğrendikten sonra sana dikkat edilmiş ama öyle değil. Size bir örnek vermek istiyorum. Muhtemelen bu herkesin yaşadığı bir meseledir ki buradan ne demek istediğimi de anlayabileceksiniz. Şimdi sabah erken kalkan insanlar bunu çok iyi bilir. Günü aydın hani güneş doğarken kalkmak insana ayrı bir dinginlik verir. Böyle bir motivesinizdir. Güne böyle aşırı bir nasıl desem bir hazırlılık durumu vardır. Bir dengede olma hali vardır. Sabah yaptığınız iş ayrı bir motivasyon, ayrı bir verimlilik verir. Bunun gibi düşünebilirsiniz biraz. Aslında bunun gibi de tam olarak böyle. Belli zamanlarda yeni şeylere odaklanıp belli zamanlarda rutin işlerde kalabilmek. Bu da çok önemli. Ve bu sizin olumsuz saatlerde dediğimiz, olumsuz da değil aslında. Daha çok nasıl desem kaza boyutsal saatlerde biraz bazı şeylerden sakınma meselesi bu. Çok yeni şeylere odaklanmamak, daha çok böyle rutin işlerde kalmak, çok böyle biraz diyaloglarda daha hassas davranabilme gibi böyle belli saatlere özellikle vurgu yapılıyor. Bunlar da yine ruha ruha spesifik şeyler. Ve genel olarak da herkeste bu böyledir. Güneş battıktan sonra da üstümüze bir karamsarlık basar. O karamsarlığın işte nereden geldiği de aslında biraz tabii ki buradaki kainatla olan birebir ilişkimiz de çok etkili. İşte güneşin doğması, güneşin batması, akşam olması, karanlık olması ve bizim üstümüze bir yani nasıl desem o karamsarlıkla birlikte nasıl oluyor? İşte orada bir korku da devreye girebiliyor. O korku ile birlikte vesvese de olabiliyor. Vesvese konusunu bilen hani vesveseden kastımın ne olduğunu bilenler bunu çok iyi anlayacaktır ki bende mesela çok vardır o. Geceleri çok vesvese oluyordu bende. Mesela o vesvese haliyle nasıl başa çıkabileceğimi de aslında bu eğitimle çok iyi öğrendim. Yani tabii ki dualar var. Hepimiz dua ediyoruz vesaire ama o benim demek istediğim aslında vesvese geldikten sonra yapmanız gerekenden ziyade o vesvese haline gelememe durumu. Zaten bu aşma raporuna uyduğunuz zaman o durumlara gelmiyorsunuz. Daha böyle işte özgüven demek istemiyorum ama yani daha böyle iradeli, daha kontrollü ama kontrolden ziyade daha böyle teslimi bir kontrol. Yani şey değil bu. İşte ben her şeyi kontrol edebiliyorumdan ziyade daha çok böyle evet biraz akışına bırakabilmek ama aynı zamanda o akışkanlığın içinde kendi stratejik hamlelerinizi de yapmanız. Çünkü onun hepsi bir araya geldiği zaman da kendinizi inanılmaz inanılmaz iyi hissediyorsunuz. Evet yani ben şimdi ilk başta raporun içeriğini belki okuduğunuz zaman bu muymuş diyebilirsiniz. Çok basit gibi de gelebilir ama orada o kadar çok küçük detaylar var ki ve farkındalıklar. O farkındalıklar sizi alıyor bir noktadan bir yere götürüyor. Tabii ki bu eğitimin ne kadar çok önemli bir kısmı da olsa bir kısmı sadece bu ilk eğitim derslerinde aslında size sizin analizinizi yapıyor ve sizin analiziniz üzerinden kişi kendisine keşfetmeye doğru bir yolculuğa başlıyor. Zaten ben bu eğitime başlamadan önce bu konulara çok meyilliydim. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki bu eğitime başlarken de beni neyin beklediğini hiç bilmiyordum. Hatta ben bu eğitime bunları öğrenmek için bile çok girdiğimi düşünmüyorum. Yani düşünmüyordum o sıra. Düşünmüyorum demeyeyim de o sıra düşünmüyordum. Ben Kanser'in Aydın'ı çok sevdiğim için onu sürekli takip ediyordum ama Metosofi'yi de anlatıyordu ama tabii ki bir kısa bir anlatımdan çok eğitim içeriğiyle ilgili bir bilgi sahibi değilsiniz. Bir de ben de bu konuyu böyle çok işte evet ben Metosofi eğitimi alacağım diye girmedim. Ben daha çok işte şu hissiyatım vardı Kaan Bey'de. Ya bu adam ne yapıyorsa kesinlikle doğru yapıyor. Bu hissim vardı ve o hisse istinaden de zaten eğitime başvurdum. Çok şükür de hemen de girebildim. Evet, şimdi sanki kısa bir değinmek istediğim eğitime ama çok da biraz detaya da girdiğimin de farkındayım. Ama o kadar işte dediğim gibi böyle bir derin bir okyanus metasofi. O yüzden ara ara da bana kattıklarından tabii ki bahsetmek istiyorum. Burası en azından ruhsal bir analiz kısmıydı. Ben tabii ki bu sonuçları aldıktan sonra bunları uygulamaya başladım. Ve uyguladıktan sonrası aslında benim için daha güzel ve pozitif bir gelişmeydi. Böyle dediğim gibi o akşamları üstümde olan vesvese haline hiç gelmiyorum artık. Beni mesela çok rahatlattı bu. İnanılmaz bir rahatlama. Çünkü bende çok vardı bu. O karamsarlık sürekli benim kafamda kurmaya sevk ediyordu. Zaten kendisi de söyler, korku nedir diye sorduğunda korku kurgudur der. O işte bizim kafamızda kurduğumuz hikayeyi aslında geliştirmemizdir korku. Ama tabii ki o korku duygusuna gelmeme meselesinden bahsediyorum ben sürekli işte. Yani oraya gelmezsek devamı da gelmez. Ve gerçekten ben bunun çok güzel etkilerini hissettim. İşsel olarak da rızıksal olarak da çok güzel böyle gelişmeler de oldu. Tabii ki o döneminde kendine has bir değişikliği vardı bende. Ama o eğitimdeki öğrendiklerimi uyguladıkça da işimde daha verimli, daha güzel sonuçlar almaya da başladım. Evet. Fazla uzatmak istemiyorum şimdi bu bölümü. Bir tane daha bölümüm olacaktır. 16 dakikayı geçmişiz çünkü. Orada da eğitimdeki diğer konulardan az değinmek istiyorum ki bu eğitimde neler öğreniyoruz size de anlatmak istiyorum tabii ki. Evet, kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.